Kış Bahçesi, Kristin Hanna, 28. Ayrım. Pazar günü Vera tamamen farklı bir kız. Ya da belki o artık bir kadın. Baleden beri Vera ve Sasha her gün işten sonra gizlice buluştular. Ve Vera öylesine delice aşık oldu ki bundan asla kurtulamayacağını biliyor. Sasha, Vera'nın diğer yarısı. Sasha şimdi Veronica'nın evinin ön kapısındaki merdivenlerden çıkarlarken, "Bundan emin misin Veruşka?" diye soruyor. Vera, Sasha'nın elini tutuyor. İkisi için de yeteri kadar emin. "Evet." Ama Vera kapıyı açmak için uzandığında, Sasha elini tutuyor. "Evlen benimle," diyor ve Vera ona gülüyor. "Elbette evleneceğim." Sonra Vera onu öpüyor ve içeri gelmesini söylüyor. Koridor karanlık ve kutularla dolu. Dar tahta merdivenlerden çıkıp ikinci kata gidiyorlar. Evin kapısında Vera sadece onu öpmesine yetecek kadar bir süre duraklayıp gösterişli bir hareketle kapıyı açıyor. Küçük apartman dairesi kötü durumda ama tertemiz. Annesi bütün gün yemek pişirmiş ve domuz yahnisinin baharatlı, hoş kokusu bütün odayı doldurmuş. "Bu benim prensim anne." Annesi ve Olga birbirlerine dayanmış, masanın diğer tarafında duruyorlar. Elleri önlerinde duran sandalyelerin üzerinde. İkisi de güzel, çiçekli desenli, bluz ve düz pamuklu etek giymiş. Bu buluşma için annesi eski, bol bir çift çorap ve topuklu ayakkabı, Olga da çorap giymiş. Vera onları Sasha'nın gözüyle görüyor. Bir zamanlar güzel olan yorgun annesi ve kadınlığa adım atmaya hazır olan Olga. Kız kardeşi öyle bir neşeyle gülümsüyor ki kocaman çarpık dişlerinin büyüklüğü normal gibi görünüyor. Annesi masanın etrafından dolaşıyor. "Sizin hakkınızda çok şey duyduk ekselansları. Evimize hoş geldiniz." Olga kıkırdıyor. "Ben gerçekten senin hakkında çok şey duydum." Çenesini kapatamıyor. Sasha gülümsüyor. "Bana da senden bahsediyor." Annesi, "Veronica'mız böyledir," diyor. "Konuşkandır." Annesi Sasha'ya bakarak güçlü bir şekilde onunla tokalaşıyor. Tatmin olmuş gibi göründüğünde elini bırakıp semavere doğru gidiyor. "Biraz çay alır mıydınız?" Sasha, "Evet, teşekkür ederim," diyor. Annesi, "Duyduğuma göre ruhban okuluna gidiyormuşsunuz," diyor. "Heyecan verici olmalı." "Evet, iyi de bir öğrenciyim, iyi bir koca olacağım." Annesi biraz irkiliyor ama çayı dolduruyor. "Peki, ne okuyorsun?" "Bir gün kocanız gibi şair olmayı umuyorum." Vera bütün bunları sanki ağır çekimdeymiş gibi görüyor. Annesi o korkunç kelimeleri, şair ve koca, bir arada duyuyor ve sendeliyor. Elindeki ince cam bardak yavaşça yere düşerek parçalanıyor. Sıcak çay Vera'nın çıplak bileklerine dökülüyor ve Vera acı içinde çığlık atıyor. Annesi yavaşça, sanki bunların hiçbiri olmamış, çok değerli bir aile yadigarı, paramparça olmuş bir halde ayaklarının dibinde duruyormuş gibi, "Bir şair mi?" diyor. "Bir prens olmanın yeterince tehlikeli olduğunu düşünmüştüm. Ama bu..." Vera bu konuda Sasha'yı uyarmayı unuttuğuna inanamıyor. "Endişelenme anne, buna gerek yok." Annesi Vera'ya aldırış etmeden, "Onu sevdiğini söylüyorsun," diyor. "Ve bunu gözlerinde görebiliyorum. Ama yine de bu ailemize çoktan yapılmış tehlikeli şeyi ona yapacaksın." Sasha ağırbaşlı bir şekilde, "Vera'ya hiçbir şey için tehlikeye atmam," diyor. Annesi üzüntülü bir biçimde, "Babası da bana aynı sözü verdi," diyor. Sadece baba kelimesi kullanması annesinin ne kadar kızgın olduğunu vurguluyor. "Vera, evlenmemize engel olamazsın," diyor. Bu kez annesi Vera'ya bakıyor ve Vera'nın çok sevdiği o gözlerde neredeyse dayanılmaz bir hayal kırıklığı var. Vera güveninin azaldığını hissediyor. 10 dakika önce Sasha ile ailesi arasında bir seçim yapması gerektiğini hayal bile edemezdi. Ama annesi de aynen öyle yapmamış mıydı? Annesi şairini seçip onunla kaçmış, ne var ki utanç içinde eve geri dönmüştü. Ve şimdi büyük annesi onu kabul etmesine rağmen aralarında çok az bir sevgi kalmıştı. Vera bir elini dalgın dalgın ovuşturarak karnının üzerine koyuyor. Gelecek aylarda bu anı hatırlayacak ve Sasha'nın çocuğunun çoktan içinde büyümeye başladığını anlayacak ama o zaman tek bildiği şey korktuğu... Dur! Meredith dolabın kapısını iterek açıp saklandığı yerden çıktı. Yatak odası ay ışığıyla mavi bir renge bürünmüştü ve annesi odanın içinde yorgun görünüyordu. Omuzları çökmeye, uzun, solgun parmakları titremeye başlamıştı. Bunların hepsinden daha kötüsü benzinin birdenbire solmasıydı. Meredith yatağa doğru yürüdü. "Sen iyi misin?" Annesi aşağıya ellerine bakarak. "Dinliyordun," dedi. 50 yıldan uzun bir süredir taktığı yüzüğü şimdi parmağına büyük gelerek yana kaymıştı. Meredith, "Dinliyordum," diye kabul etti. Annesi, "Neden?" diye sordu. Meredith omuz silkti. Doğrusu bu soruya verecek cevabı yoktu. Annesi yastıklara yaslanarak, "Pekala haklısın," dedi, "yorgunum." Annesi ilk kez Meredith'e bir konuda haklı olduğunu söylemişti. "Nina ve ben seninle ilgileneceğiz, endişelenme." Meredith neredeyse annesi kadar bitkin görünen bir çocuğa yapacağı gibi onun saçını okşamak için elini uzatacaktı neredeyse. Nina yatağın yanına gelip Meredith'in yanında durdu. Annesi, "Ama sizinle kim ilgilenecek?" diye sordu. Meredith buna cevap verecekti ki durdu. Bunun hem annesinin onlara söylediği en şefkatli şey olduğunu hem de bunu sormakla haklı olduğunu idrak etmişti. Annesi bir gün ölecekti ve yalnızca ikisi kalacaktı. Birbirlerine bakacaklar mıydı? Nino koridora çıktıklarında, "Pekala," dedi. "Gizlice hikayenin ne kadarını dinliyordun?" Meredith yürümeye devam etti. "Hepsini." Nino onun peşinden merdivenlerden indi. "Lanet olsun, öyleyse onu neden durdurdun?" Mutfakta Meredith kaynaması için ocağa su koydu kız kardeşini. "Seni anlamıyorum," dedi. "Baş parmağımın tırnağı büyüklüğünde bir camdan baktığında her şeyi görüyorsun." "Evet, ne olmuş?" "Bu akşam bütün o zaman boyunca annemle birlikte odada oturdun ve tam önünde yüzünün solduğunu fark etmedin." "Sen öyle diyorsun." Söylenen şeyin çocukça olması neredeyse Meredith'i güldürdü. "Bak, çok berbat bir gün oldu ve senin kavga etmeye çok istekli olduğunu görüyorum. Ama ben kesinlikle kavga etmek istemiyorum. Bu yüzden eve boş yatağıma gidip gece boyunca uyumaya çalışacağım. Yarın masal hakkında konuşabiliriz, tamam mı?" "Tamam, ama bunu konuşacağız." "Pekala." Meredith gittikten çok sonra Nina kız kardeşinin söylediklerini düşünerek mutfakta tek başına kaldı. "Tam önünde yüzünün solduğunu fark etmedin." Doğruydu. Eğer annesinin yüzü solduysa Nina bunu fark etmemişti. Suçu kelimelere duyduğu ilgiye ya da odanın karanlığını atabilirdi ama hiçbir cevap bütünüyle doğru değildi. Uzun zaman önce Nina basit bir hayatta kalma becerisinde ustalaşmıştı. Gerçekten onu görmeden annesine nasıl bakacağını öğrenmişti. Bunun başladığı günü hala hatırlıyordu. 11 yaşındaydı ve hala koşulsuz bir şekilde annesini sevmeye çalışıyordu. Nina'nın softball, dipnot 36, özellikle ABD'de yaygın olup beyzboldan türemiş bir oyun. Takımı Spokane'de yapılacak eyaletler arası turnuvada mücadele etmeye hak kazanmıştı. Nina o kadar çok heyecanlanmıştı ki haftalarca başka hiçbir şey konuşamamıştı. Aptalca, "İşte şimdi benimle gurur duyacak," diye düşünmüştü. O günü hatırlamanın kendisini bu kadar çok incitmesi Nina'yı şaşırtmıştı. Babası işteydi. Bu yüzden onu trene götürmekten annesi sorumluydu. İkisi istasyona kadar bütün yol boyunca heyecanlı bir şekilde konuşan Mary Kay ve annesiyle birlikte gittiler. Orada Nina sırt çantasını omzuna astığını, yüksek sesle kıkırdayıp "Hoşça kal anne, sana trenden el sallarım," diye bağıran bir sürü kızın arasına doğru koştuğunu hatırlıyordu. Trene biner binmez bütün kızlar platformda bekleyen ebeveynlerine el sallayıp veda etmek için pencerelere üşüştü. Nina'nın bakışları kalabalığı aradı. Ama annesi orada değildi. Diğer anne babalarla birlikte platformda durmuyordu. Annesi el sallayıp veda edecek kadar bile önemsememişti onu. O andan itibaren Nina, Meredith gibi annesiyle neredeyse hiç konuşmayan ve ondan bir şey beklemeyen babasının kızı oldu. Kendini ızdıraptan korumak için bulduğu tek yol buydu. Şimdi bu alışkanlığın tekrar düşünülmesi gerekiyordu. Tıpkı onun ve Meredith'in masalı gerçekten dinlemeden duydukları gibi. Nina yıllarca annesini gerçekten ona bakmadan görmüştü. Bu masalı çok güzel bir hayal ürünü olarak kabul edip sadece annelerinin sesini duymak için dinlemişlerdi. Ama şimdi her şey farklıydı. Nina babasına verdiği sözü tutmak için daha iyisini yapmalı, gerçekten annesini görmeli ve dinlemeliydi. Her kelimeyi. 16. Nina rüyasında hapsedilmiş krallar, ejderhalar tarafından çekilen siyah arabalar ve aşk içinde parmaklarını kesen kızlar görerek huzursuz bir gece geçirdi. Nihayet uyumaya çalışmaktan vazgeçip yatağın yanında duran lambayı açtı. Gözlerini ovuşturarak bir bloknot ve kalem çıkardı. Masal değişiyordu. Ya da belki değişiyor kelimesi doğru kelime değildi. Hikayede Nina için yeni olan bir yere gelmişlerdi. Köylü kız ve prens hikayesinin bu kısmını daha önce hiç duymamıştı, bundan emindi. Ve bu masal çok ayrıntılıydı. Hiç de bir masal gibi değildi. Ama bütün bunlar ne anlama geliyordu? Nina bloknota şöyle yazdı. Fontanka Köprüsü. Gerçek. Kalemini hafifçe bloknota vurdu ve hikayenin her ayrıntısını teker teker gözden geçirdi. Sigaralar. Masallardaki anneler ne zamandan beri sigara içiyordu? Ve annem neden hikayenin daha önceki kısımlarında sigara içmemişti? Galina bir şey. Nina bir türlü balerininin soyadını hatırlamıyordu ama bir Rus ismiydi. Bunu düşündüğünde aşağıya babasının ofisine gitti ve bilgisayarı açtı. Çevirmeli modemin bağlanması çok uzun sürdü. Ama bağlantı sağlandığında Nina aklına gelen her kelime için arama yaptı. Kendini bilgi toplamaya o kadar kaptırmıştı ki Meredith omzuna dokunduğunda gerçekten irkildi. Meredith, hiç uyumamış gibi görünüyorsun, dedi. Nina sandalyesini geriye itip başını kaldırdı. O masal, dün gece her şey yeniydi, öyle değil mi? Daha önce o kısmı hiç duymamıştık. Meredith, yeniydi, dedi. Değişiklikleri fark ettin mi? Vera'nın annesi sigara içiyor, bol çoraplar giyiyor ve Vera evlenmeden hamile kalmış. Bir masalda böyle bir saçmalığı ne zaman duydun? Ve şunu dinle, Galina Ulunova 1944'e kadar Leningrad'daki Mariinsky Tiyatrosu'nda ve bundan sonra da Moskova'daki Bolşoy Balesi'nde dans etmiş ünlü bir Rus balerin. Ve şu resme bak. Tiyatronun kubbesinin üzerinde bir lir ve bir taç var. Meredith biraz daha öne eğildi. Annem de aynen öyle tasvir etti. Nina birkaç tuşa bastı ve yaz bahçesinin bir fotoğrafı geldi. Gerçek. Adı eskiden Leningrad olan St. Petersburg'da ve bundan önce de Petrograd. Bu Ruslar her yeni liderle birlikte her şeyin ismini değiştiriyorlar. Mermer heykelleri ve misket limonu ağaçlarını fark ettin mi? Ve işte parktaki ünlü bronz altın heykeli. Kanatlı bir at ama ata binmiş bir adam. Meredith kaşlarını çattı. Babamın dosyaları arasında bir mektup buldum. Alaska'daki bir profesörden. Adam annemi Leningrad'ı soruyordu. Gerçekten mi? Nina aceleyle bilgisayara yaklaşıp yeniden Galina Ulunova'nın biyografisini ekrana getirirken parmakları klavyenin üzerinde çok hızlı hareket ediyordu. 30'lu yıllar Ulunova'nın Leningrad'da en ünlü olduğu yıllardı. Eğer annemin kaç yaşında olduğunu bilseydik bunun yardımı olurdu. Nina Leningrad 1930 yazdı. Nihayet ekrana linklerin bir listesi geldi. Bunlardan biri Büyük Dehşet. Nina'nın dikkatini çekti ve linke tıkladı. Web sitesi açıldığında şunu dinle dedi. 30'lu yılların özelliği Komünist Parti'nin Stalin'in gizli polisinin köylüleri, tehdit olarak görülen politik radikalleri, etnik azınlıkları ve sanatçıları tutukladığı büyük temizliğidir. Bu polisin insanları gizlice izlemesinin, gecenin bir yarısında yapılan tutuklamaların, gizli mahkemelerin, yıllarca süren tutukluklarının ve infazlarının yaygın olarak yapıldığı bir zamandı. Meredith gerisini okumak için Nina'nın omzunun üstünde eğilirken, "Siyah arabalar," dedi. Gizli polis insanları alıp götürmek için siyah arabaların içinde geldi. Nina, "Kara Şövalye Stalin," dedi. "Hikaye içinde hikaye." Bilgisayardan uzaklaştı. O ve Meredith birbirlerine baktılar ve Nina o bakışta hayatlarındaki ilk gerçek bağı kurduklarını hissetti. Nina içinin ürperdiğini hissederek usulca, "Bazıları gerçek," dedi. Meredith, "Ve son zamanlarda annemin bir çılgınlık yapmadığını ya da kafasının karışık olmadığını fark ettin mi?" dedi. Masalı anlatmaya başladığından beri olmadı. "Sence babam masalın anneme yardımcı olacağını biliyor muydu?" Meredith, "Bilmiyorum," dedi. "Bunların hiçbirinin ne anlama geldiğini bilmiyorum." "Ben de bilmiyorum ama öğreneceğiz." İş yerinde Meredith işinin ayrıntılarına odaklanmakta zorlanıyordu. Hiç kimsenin bunu fark ettiğini sanmıyordu. Ama toplantılardayken, telefonda, karşısındakini dinlerken ya da raporu okurken dikkatinin yine annesine ve masala kaydığını fark etti. Günün sonunda en az kız kardeşi kadar saplantılı bir hale gelmişti. İşten sonra köpekleri beslemek için doğruca eve ve sonra Belyanoğlu'ya ve babasının ofisine gitti. Kalın halının üzerinde kutuların önünde diz çökerek üzerinde dosyalar 1970-1980 yazılı kutuyu buldu ve kapakları açtı. Meredith buradan başlayacaktı. Nina araştırmacılıkta bir sihirbaz olabilirdi ama Meredith evde nereye bakılacağını biliyordu. Eğer annesinin geçmişi hakkında bir mektup varsa başka mektuplar da olabilirdi. Ya da belki de yanlış etiketlenmiş dosyalarda saklı başka belgeler veya diğer hatıra eşyaları arasına atılmış fotoğraflar vardı. Meredith Bebatpova olarak etiketlenmiş dosyayı bulup çıkardı. Profesör Adamovich'ten gelen mektubu tekrar okuyarak bilgisayara doğru yürüyüp oturdu. Çıkan tek link onu Alaska Üniversitesi'nin internet sitesine yönlendirdi. Meredith telefonu alıp aradı. Birkaç kez denemesi gerekti ama en sonunda Rusça bilimler bölümüne aktarılmıştı ve belirgin aksanı olan bir kadın cevap verdi. "Size yardım edebilir miyim?" Meredith, "Umarım," dedi. "Profesör Vasily Adamovich'i bulmaya çalışıyorum." Kadın, "Ah tanrım," dedi. "Bu ismi uzun zamandır duymamıştım. Doktor Adamovich yaklaşık 12 yıl önce emekli oldu. Fakat onun yerini alan çok değerli birkaç kişi var. Sizi başka birine bağlamaktan memnuniyet duyarım." "Benim gerçekten Doktor Adamovich'e ihtiyacım var. Onun araştırma etütlerinden biriyle ilgili bazı sorularım var." "Aa, pekala. Öyleyse sanırım size yardımcı olamayacağım." "Onunla direkt olarak nasıl temasa geçebilirim?" "Korkarım bu sorunuza verecek bir cevabım yok." Meredith hayal kırıklığına uğramıştı. "Teşekkür ederim," dedi. Telefonu kapattı ve çalışma odasının penceresine gitti. Buradan kış bahçesinin köşesini görebiliyordu. Bu sıcak Mayıs akşamında bank boştu ama Meredith orada dururken annesi büyük bir battaniyeye sarılmış olarak bahçeye geçti. Battaniyenin ekoseli ucu arkasından çimende sürükleniyordu. Annesi bahçede her iki bakır koluna da dokundu. Sonra oturup çantasından örgüsünü çıkardı. 28. ayrımın sonu. Sayfa no 303. Devamı 29. ayrımda.